İnsanlara bugünden klasik demokrasilerdeki anlamıyla bir takım haklar ve hürriyetler tanımak, ileride ulaşılacak olan dört başı mamur hürriyeti tehlikeye düşürebilir. Böyle bir tehlikenin göze alınması söz konusu olamaz. Görülüyor ki bu anlayış, insanın sırf insan olmak bakımından bazı dokunulmaz haklara ve hürriyetlere sahip bulunduğu ve bunları devlete karşı da ileri sürebileceği fikrini reddeden bir anlayıştır. Sovyet hukukçusu Malitski'nin deyimiyle kişi hürriyetleri ferde sırf dünyaya gelmek zahmetine katlandığı için değil, fakat ona sosyal bir fonksiyon gördürmek için tanınmıştır. Bu görüş bizi insanın varlığına ve kişiliğine bağlı hak kavramından çok uzaklara götürür. Öte yandan hürriyetin her zaman için mutlak bir değer taşıdığı ve vazgeçilmez olduğu düşüncesinden de bir hayli uzaklaşıldığına şüphe yoktur. Fakat her şeye rağmen gene de Marksist rejimler liberal demokrasiye kıyasla kişiye daha gerçek bir hürriyet tanıdıkları iddiasındadırlar. Bu iddia başlıca iki temele dayanır. Bir defa sınıf çatışmasına ve insanın insan tarafından sömürülmesine son verilmiştir. İkincisi de devlet kişiye tanıdığı hürriyetlerin pratikte kullanılabilmesini sağlamak için gerekli bütün maddi araçları onun hizmetine sunmaktadır. İşte başta Sovyetler Birliği anayasası olmak üzere Marksist rejimlerin anayasalarında kişilere tanınan hak ve hürriyetleri bu anlayışın ışığı altında değerlendirmek gerekir. Gerçekten bu ülkelerin anayasaları incelendiği zaman yalnız ekonomik ve sosyal hakların değil, ki bunlar en başta ve gayet etraflı bir şekilde yer almıştır. Fakat söz hürriyeti, basın hürriyeti, toplantı hürriyeti vesaire gibi klasik hürriyetlerinde tanınmış olduğu görülür. Ancak bunların taşıdığı anlam klasik anlamdan tamamen farklıdır. Bu konuda Sovyet Anayasası'nın ilgili maddesi, diğer Marksist anayasaların çoğu da bunu örnek olarak almışlardır, bize aydınlatıcı bir fikir verebilir. Yeni SSCB Anayasası'nın 50. maddesi, eski anayasanın 125. maddesinden biraz değişik bir formülle bu konuda şu düzenlemeyi getiriyor. İşçilerin menfaatlerine uygun olarak ve sosyalist rejimi güçlendirmek ve geliştirmek amacıyla SSCB vatandaşlarına söz, basın, toplantı, sokak, yürüyüş ve gösterileri yapma hürriyetleri tanınmıştır. Bu siyasal hürriyetlerin kullanılması, kamu binalarının, sokakların ve meydanların, işçilerin ve işçi kuruluşlarının hizmetine açılması, haberleşmenin yaygınlaştırılması ve basın, televizyon ve radyodan yararlanma imkanlarının verilmesi suretiyle sağlanır. İşte Marksist rejimlerin Batı demokrasilerinde tanınan sözde hürriyetlere karşılık, ki bu özellikle basın hürriyeti konusunda ileri sürülmektedir, vatandaşlara gerçek hürriyet sağladıkları iddiası, yukarıda da belirttiğimiz gibi devletin onlara bu hürriyetleri pratikte kullanma imkanını veren maddi vasıtaları sağlamakla görevli olduğu hususuna dayanmaktadır. Bu anlayışa göre örneğin söz hürriyeti, düşündüğünü serbestçe söyleyebilmek imkanı olmaktan çok, toplanıp konuşmak için devletten bir salon isteyebilmek imkanıdır. Basın hürriyeti düşündüğünü serbestçe yazabilmek imkanı değil, fakat gazete çıkarabilmek için devletten basım evi ve kağıt tahsisi istemek hakkıdır. Bu hürriyet anlayışının insana ne dereceye kadar gerçek hürriyet sağladığı şüphesiz sorulmaya değer. Yukarıda naklettiğimiz tipik maddenin başındaki işçilerin menfaatlerine uygun olarak ve sosyalist rejimi güçlendirmek amacıyla ibaresi, daha ilk adımda sözü geçen hürriyetlerin hangi kayıt ve şartlar altında bağışlanmış olduğunu açıkça göstermektedir. Acaba devlet resmi ideolojiyi, rejimi veya Komünist Partisi'nin genel tutumunu eleştirmek isteyecek kimselere toplantı salonları, radyo ve televizyondan yararlanma kolaylıkları sağlayacak mıdır? Marksist sistemlerde söz ve eleştiri hürriyetinin bulunmadığı yolunda ileri sürülecek herhangi bir iddia karşısında iyi bir Marksçı derhal Samokritika müessesesini gösterecektir. Gerçekten de Sovyet tipi rejimlerde üzerinde önemli durulan ve eleştiri hürriyetine örnek olarak gösterilen bir samokritika, kendi kendini tenkit veya öz eleştiri müessesesi vardır. Lenin'den beri Komünist Partisi içinde kendi kendini tenkit, gerek partinin gerek rejimin sağlığı bakımından son derece önemli sayılmıştır. Sovyetler Birliği Komünist Partisi tüzüğüne göre eleştiri her üyenin en başta gelen haklarından biridir. Sovyet sisteminde tenkide yer verilmekle, bürokrasi üzerinde bir kontrol kurmak ve onun uyuşukluğa kapılmasını önlemek, parti kademelerinde disiplini sağlamak ve aynı zamanda hatalı kararlardan prestij kaybına uğramaksızın dönebilme imkanlarını açık tutmak gibi pratik faydaların göz önünde bulundurulduğu söylenebilir. Kendi kendini tenkit, teorik olarak hem yukarıdan aşağıya parti yöneticilerinin alt basamaktakileri eleştirmesi, hem de aşağıdan yukarıya sıradan parti üyesini veya vatandaşın üst kademedekileri eleştirmesi yapılabilmektedir. Fakat aslında önemli eleştiriler çoğu zaman yukarıdan aşağıya doğru gelir. Bu da gerçek bir eleştiri olmaktan çok, başta alınmış olan kararların değiştiğini ve politikaya yeni bir yön verildiğini gösterir. Aşağıdan yukarıya yapılan tenkit ise ancak kararların uygulanış tarzı ve genellikle teknik sorunlarla ilgilidir. Görülüyor ki samokritika klasik anlamda eleştiri hürriyetinden mahiyet itibariyle tamamen farklıdır. Herhalde bu sistemdeki tenkidin aşağıdan ya da yukarıdan gelsin gerçek bir ifade hürriyeti genişliğine kavuşması, hele Marksist-Leninist dogmaların kıskacından dışarı çıkması veya partinin resmi görüşe karşı gelmesi diye bir şey pek söz konusu olamaz. Marksist rejimlerde kamu hürriyetleri konusuna hukuk metinleri açısından değil de siyasal gerçeklik açısından toplu bir şekilde bakıldığı zaman durum çok daha aydınlık olarak belirir. Bütün devlet mekanizmasına el koymuş ve onunla kaynaşmış bir tek parti ya da fiili tek parti sistemi, onun karşısında herhangi bir muhalefete yer vermeyişi, rejime muhalefetin halk düşmanlığı sayılması, partinin kabul ettiği resmi gerçekler dışında hiçbir gerçeğin tanınmayışı ve nihayet insanı ilkokul çağından son nefesini verinceye kadar takip eden sürekli, sistemli, yoğun, tek yönlü propaganda ve bu propaganda sayesinde düşüncelerin ve davranışların istenilen şekilde yoğrularak tek kalıba dökülüşü. Bu şartlar şüphesiz bütün aksi iddialara rağmen kamu hürriyetlerinin varlığı ve gelişmesi için elverişli bir ortam yaratmasa gerektir. Siyasal gerçeklik açısından Marksist rejimlerin yapısıyla ilgili olarak şu noktaların belirtilmesinde de yarar vardır. Proletarya diktatoryası veya yeni Sovyet terminolojisiyle işçi sınıfı diktatoryası, gerçekte Komünist Partisi'nin diktatoryasından başka bir şey değildir. Marksist doktrinin Lenin ve daha sonra özellikle Stalin tarafından yorumlanış tarzına göre, güdümlü tutuma elverişli pratik bir varsayımla Komünist Partisi işçi sınıfı ile bir tutulmuş, başka bir deyişle Komünist Partisi'nin bütün emekçi sınıfları temsil ettiği farz olunmuştur. Aslında parti içinde iktidar tekelinin küçük bir oligarşik zümre elinde, hatta bazen tek kişi elinde toplandığı düşünülecek olursa, Marksist-Leninist rejimin bir kitle diktatoryası olmayıp, bünye bakımından diğer tek parti diktatoryalarından pek farklı bulunmadığı anlaşılır. Lenin'in ölümünden sonra Troçki bu bakımdan Stalin'i proletaryanın değil fakat sekreteryanın parti sekreterliğinin diktatoryasını kurmakla suçlamıştır. Öte yandan bugün Sovyet Rusya'da olduğu gibi sömürücü sınıfların tasfiyesi işinin tamamlanması suretiyle sınıfsız bir toplum yaratılmış olduğu iddiasının gerçeklere ne derece uygun düştüğü de ayrı bir sorudur. Gerçi kapitalist sistemdeki sınıf düzeninin yıkılmış ve burjuva sınıfının ortadan kaldırılmış olduğu konusunda kimsenin şüphesi olamaz. Ancak bunun yerine sınıfsız bir toplumun değil fakat başka ayrımlara dayanan ve başka yönlerden ayrıcalıklı yeni sınıfların ortaya çıktığı değişik bir düzenin gelmiş olduğu da ciddi bir iddia ve eleştiri olarak ileri sürülmektedir. Bu konuda demokratik sosyalizmin görüş açısından yapılmış olan şu değerlendirme herhalde üzerinde durulmaya ve düşünülmeye değer. Komünizm sınıfsız bir toplum yaratma hedefini güttüğü iddiasındadır. Fakat kişiyi kendilerinden başka hiç kimseye karşı sorumlu olmayan imtiyazlı bir seçkinler, elit zümresinin yönettiği, her şeyi yapabilme iktidarına sahip bir tek parti devletinin sultası altına sokmuştur. Böylece sınıfsız bir toplum yaratmaksızın kamu hürriyetlerini yok etmiş bulunmaktadır. B. Komünizmin geleceği. Bütün bu noktaları işaret ettikten sonra bir önemli noktayı daha belirtmemiz gerekiyor. O da şu. Marksist rejimler hakkında verilen hükümler objektiflik ölçüleri ne kadar fazla olursa olsun kesin ve nihai olarak kabul edilemez. Çünkü bu toplumlar özellikle son yıllarda hızlı bir değişme ve gelişme süreci içine girmişlerdir. Sosyoekonomik faktörlerdeki değişmeler politik faktörü de etkilemektedir. Daha doğrusu bunların karşılıklı olarak birbirlerini etkiledikleri görülüyor. Bu bakımdan belli bir zamanda yapılan tahlil ve değerlendirmeler kısa bir süre sonra geçerli olmaktan çıkabiliyor. Sovyetler Birliği'nde Stalin'in ölümünden sonra yeni bir dönem açılmış bulunuyor. Rejimdeki yumuşama elle tutulur bir ölçüdedir. Kruşçev'in Stalin'i kendini putlaştırmış bir despot olarak suçlayışından beri artık onun insanlık dışı barbarca yöntemlerine başvurulmaz olmuştur. Toplama kampları, kitle halinde Sibirya sürgünler, büyük çapta temizlik hareketleri zamanımızda görülmemektedir. Polisin çok geniş olan yetkileri daraltılmış, rejime sadakatsizlikle suçlananların gizli celsede yargılanmasını öngören kanun hükümleri kaldırılmıştır. Ceza hukukunda kıyas yoluyla suç yaratma usulüne de resmen son verilmiştir. Kısacası, boğucu ve sindirici baskı atmosferi dağıtılmıştır. Parti mekanizmasının işleyişine de hatırı sayılır bir esneklik gelmiştir. Öte yandan ekonomik alanda Sovyetler Birliği yeni bir çağın eşiğinde görünüyor. Komünist Partisi'nin 1961 Ekim'inde yapmış olduğu 22. Kongresinde kabul edilen yeni bir parti programı, Sovyet halkının bugünkü kuşaklarının komünizm düzeninde yaşayacağı vaadini getirmektedir. Bu program Bolşevik ihtilalinden sonra Sovyet Komünist Partisi'nin ikinci programıdır. Birincisi 1919'da Lenin zamanında kabul edilmişti ve 20 yıllık bir dönemi kapsamaktadır. 20 yıl içinde adım adım komünizm düzenine doğru gidilecek ve sonunda yani 1981'de bu düzen kurulmuş olacaktır. Yalnız şunu söyleyelim ki, program incelendiği zaman burada çizilen komünist düzen tablosunun klasik Marksist modele pek uymadığı görülür. Bir defa herkesin yeteneğine göre çalışıp tüketim mallarından ihtiyacına göre pay alacağını açıklayan bir hükme rastlamamaktayız. Dağıtım gene devlet eliyle düzenlenecek ve herkesin ihtiyacı kendi tarafından değil, eskiden olduğu gibi gene devlet tarafından tespit edilecektir. Para ortadan kalkmış olmayacaktır. Öte yandan devletin ortadan kalkması ya da silinip gitmesi sorunu bulanık ve yuvarlak bir formülle uzak bir geleceğe ertelenmiştir. Partinin fonksiyonunu tamamlaması ve iktidar dizginlerini elinden bırakması ise söz konusu bile değildir. Komünist toplum partinin yönetiminde ve Marksizm-Leninizm bayrağı altında kurulacaktır. Bu durumda Engels'in müjdelemiş olduğu insanlara hükmedilişin sona erip sadece malların yönetildiği, mutlu günlerin doğuşunu görebilmek için daha bir hayli beklemek gerekeceği anlaşılmaktadır. Aslında yeni programın klasik modele uygun bir komünist düzenden çok modern bir refah devleti programı niteliğinde olduğunu söylemek pek yanlış sayılmaz. Hatta bazı noktalarda biraz gecikmiş bir refah devleti projesi söz konusudur da denilebilir. Zira gelecek 20 yıl içinde Sovyet halkına vaat edilen hususların birçoğu parasız tıbbi bakım, parasız öğrenim ve eğitim, çalışamayacak durumda olanların geçimlerinin sağlanması, öğrenci bursları, kocasız annelere para yardımı, iş yerlerinde parasız öğle yemekleri vesaire gibi. Sosyal demokrat partilerin iş başına geldiği Batı demokrasilerinde çoktan gerçekleşmiş bulunmaktadır. Buna karşılık programda yer alan diğer bazı hususların ise kirasız mesken, ulaştırma araçlarında ücretsiz yolculuk, bazı kamu hizmetlerinin ücretsiz oluşu gibi gerçekten büyük bir ileri hamle teşkil edeceğine şüphe yoktur. Sovyetler Birliği 20 yıllık program döneminin geri kalan süresi içinde bütün bunları gerçekleştirmeyi mümkün kılacak ekonomik güce ulaşabilecek midir? Yoksa büyük bir cömertlikle yakın bir gelecekte parlak ufuklar vaat eden bu program, bazılarınca iddia edildiği gibi her şeyden önce Asya ve Afrika'nın az gelişmiş ülkeleri için göz kamaştırıcı bir ideolojik ihraç malı olarak mı düşünülmüştür? 1977 yılında yürürlüğe giren yeni anayasaya bakılacak olursa, bu son görüş gerçeğe daha yakın sayılmak gerekir. Çünkü yeni anayasa 1961 programındaki öngörüyü tekrarlamaktan kaçınarak, bugünkü kuşakların komünizm düzeninde yaşayacağından hiç söz etmemekte ve yukarıda da değindiğimiz gibi, hiçbir süre belirtmeksizin komünizmi hala ulaşılacak son hedef olarak göstermektedir. Uzak geleceğin neler getireceği bilmecesi şimdilik bir yana bırakılırsa, bu alandaki gelişmeler konusunda az çok gerçekçi bir tahminle şunu söylemek mümkün olabilir. 1961 parti programının bir bölümü sadece kağıt üzerinde kalsa bile, ekonomide beklenmedik bir durgunluk kendini göstermediği takdirde, Sovyetler Birliği halkının yaşama düzeyi yavaş yavaş artmaya devam edecektir. Fakat bizim için önemli olan soru şudur. Yaşama düzeyi ile birlikte acaba hürriyet de artacak mı? Stalin döneminden sonra başlayan siyasal yumuşama devam edecek mi? Ve sonunda hangi noktaya varacak? Yukarıda belirttiğimiz gelişmelere rağmen Sovyet rejimi bugün için tek partili bir kapalı iktidar sistemi olma niteliğini kaybetmiş değildir. Dolayısıyla totaliter karakterinden sıyrılmış olduğu da öyle sanıyoruz ki objektif olarak ileri sürülemez. Raymond Aron'un da işaret ettiği gibi bugüne kadar rejim içinde bazı değişmeler olmuştur. Fakat rejimin kendisi esaslı bir değişikliğe uğramış değildir. Komünist Partisi eskiden olduğu gibi bugün de toplum hayatının bütün faaliyetlerini ve bu arada kamu hürriyetlerinden yararlanmayı tamamen kendi gözetimi ve denetimi altında bulundurmaktadır. Profesör Tunaya'nın deyimiyle anayasa ne derse desin, parti hürriyet musluklarını ne kadar açarsa o kadar hürriyet vardır. Son zamanlarda düşünce hürriyeti alanında biraz hızlı gitme eğilimi gösteren ve bu yönde fazla aceleci davrandıkları anlaşılan bazı yazarların ağır hapis cezalarına çarptırılmaları, parti yöneticilerinin arada bir muslukları kısma gereği duyduklarını gösteriyor. Bununla beraber entelektüel çevrelerin gittikçe daha fazla hürriyet istemekte devam etmeleri, hatta bu yolda baskılarını artırmaları beklenebilir. Başlayan bir akımı büsbütün durdurmak herhalde kolay olmayacaktır. Fakat parti toplum üzerindeki kontrolünü ve giderek belki de rejimi tehlikeye sokmaksızın bu istekleri ne dereceye kadar hoşgörüyle karşılayabilir? İşte meselenin düğüm noktası buradadır. Bunun nasıl çözümleneceği ve ileride bir gordiyum düğümü haline gelip gelmeyeceği şimdiden kestirilemez. Marksist-Leninist teorinin hürriyet anlayışının pratikte uygulanmasına başlıca örnek olarak Sovyet modelini almış olmamız bazılarınca belki yerinde bulunmayacaktır. Bugün ileri sürülen bazı görüşlere göre Sovyet modeli teorinin aslında hürriyetçi olan özünden uzaklaşan, onu yozlaştıran, çarpıklaştıran ve kendisini bir türlü yenilemeyen kötü bir örnektir. Ancak şu da vardır ki zamanımızda Sovyet modeli en yaygın olan modeldir ve Sovyetler kendi sistemlerini nüfuz bölgeleri içinde bulunan Doğu bloku ülkelerine zorla kabul ettirmekte kararlı gözükmektedirler. Bu kitabın 1968 Mayıs'ında yayınlanmış olan ikinci baskısında özellikle Çekoslovakya Komünist Partisi'nin Dubček yönetiminde hürriyetçi ve insancıl bir sosyalizm kurma yolunda girmiş olduğu denemeleri göz önünde bulundurarak şunları yazmıştık. Komünist blok içinde başlayan bağımsızlık ve çok merkezlilik hareketinin ülkelerin iç yapılarında da mutlaka pluralizme, çoğulculuğa doğru gidişe yol açacağını söylemek için vakit henüz erkendir. Bununla beraber bazı Avrupa ülkelerinde kendini gösteren liberalizasyon akımının çok uzak olmayan bir gelecekte Marksist ilkelerle klasik demokrasinin bazı unsurlarının sentezine dayanan yepyeni bir politik sistem ortaya çıkarması ihtimal dışı sayılmaz. Bugün Çekoslovakya'nın Sovyet orduları ve diğer Doğu bloku ülkelerinin birlikleri tarafından işgal edilerek hizaya getirilmesinden ve sözü geçen denemelere son verilmesinden sonra bu ihtimalin bir hayli uzaklaşmış olduğunu kabul etmek gerekir. Çekoslovakya olayları dolayısıyla ortaya atılan ve Brejnev doktrini olarak adlandırılan doktrin, her ülkenin kendine özgü bir sosyalizm modeli kurma ve geliştirme yollarını kapamış görünüyor. Brejnev doktrini şöyle özetlenebilir. Doğu bloku içinde sosyalist bir ülkedeki gelişmeler dünya sosyalizminin yararlarına aykırı düşerse, diğer bütün sosyalist devletler o ülkenin iç işlerine karışmak hakkına sahiptirler. Böylece dünyadaki Marksist ülkelerin birçoğunda ve özellikle Avrupa'da kendini Sovyet nüfuz alanından kurtarmayı başaran tamamen kendine özgü bir sosyalist sistem kurmaya çalışan Yugoslavya'nın dışında Sovyet modeli tartışmasız olarak hakim model haline gelmiş bulunmaktadır. Bu durumda Prag Baharı diye adlandırılan Çekoslovakya denemesinin bilinen sonuçla kapanması üzerine Marksist-Leninist sistemin daha hürriyetçi ve insancıl bir uygulamaya kavuşmasını görebilmek için başka baharları beklemenin gerekli olduğu anlaşılıyor. 4. Totalitarizm ve hürriyet, genel değerlendirme. Bu bölümde yapmış olduğumuz incelemeler bizi şu sonuca götürüyor. İdeoloji bakımından ister sağ ister sol eğilimli olsun, modern totaliter rejimler kuruluş, yapı ve yöntem bakımından yakın benzeyişler göstermektedir. Aralarında derece farkları olmakla beraber hepsinde başlıca şu ortak noktaların bulunduğunu görürüz. A. Hiç kimsenin açıkça ret veya tenkit edemeyeceği, sosyal hayatın çeşitli yönlerini kavrayan bir resmi ideoloji. B. Devlet mekanizması ile iç içe girmiş ve kaynaşmış oligarşik bir tek parti sistemi. C. Siyasal iktidar tekeline sahip bir diktatör veya komite. D. Vatandaşı yakından gözetleyen ve gerektiğinde baskı metotlarına başvurmaktan çekinmeyen bir polis rejimi. E. Bütün düşüncelerin tek kalıba sokulmasına yarayan geniş bir propaganda örgütü. F. Bütün ekonominin tek merkezden yönetimi ve kontrolü. Bu unsurların bir araya gelmesiyle ortaya çıkan sistemde kişinin hak ve hürriyetleri ister açıkça arka plana itilmiş ve toplum yararı gerekçesiyle yok edilmiş olsun, isterse bunlar ileride ulaşılacak bir hedef olarak kabul edilmiş olsun, sonuç değişmemiştir. Yaşayabilmek için yumuşak bir siyasal havaya ihtiyaç gösteren hürriyetler düzeninin totaliter rejimlerin sert iklimine dayanamadığı görülüyor. 2. Kamu hürriyetleri ve demokrasi. Hürriyetlerin gerçekleşmesini sağlayacak tek rejimin demokrasi olduğu yolunda yaygın ve kökleşmiş bir kanaat vardır. Hatta birçok kimseler demokrasi ile hürriyetin birbirinden ayrılmaz ikiz kavramlar olduğu ve bunlardan birinin bulunmayışıyla ötekinin de var olamayacağı inancındadırlar. Acaba bu görüş ne dereceye kadar doğrudur? Bunu saptayabilmek için karşımıza çıkan şu soruları cevaplandırmak zorundayız. Kamu hürriyetleri acaba sadece demokratik rejimde mi sağlanabilir? Ve acaba her demokratik rejimde hürriyetler mutlaka sağlanır mı? Başka bir deyişle demokratik bir rejim hürriyetlerin gerçekleşmesinin hem zorunlu hem de yeterli bir şartı mıdır? Bu soruları iki kısımda cevaplandırmak gerekir. 1. Demokrasi hürriyetler düzeninin sağlanması için gerekli midir? Önce demokrasinin kamu hürriyetleri için gerekli bir şart olup olmadığı, yani hürriyetlerin ancak demokratik bir rejimde mi sağlanabileceği meselesini ele alalım. Bu soruyu kesin olarak olumlu yönde cevaplandırmak ve demokratik rejimin kamu hürriyetlerinin gerçekleşmesi için zorunlu ve vazgeçilmez bir şart olduğunu ileri sürmek mümkün görünmüyor. Çünkü siyasal müesseseler tarihi bize gösteriyor ki halkın yönetimine geniş ölçüde katılmadığı ve dolayısıyla tam anlamıyla demokratik sayılamayacak olan bazı rejimlerde de kişi hak ve hürriyetleri var olabilmiştir. Bunun klasik örneği İngiltere'dir. Gerçekten İngiltere'de hiç değilse ilk seçim reformu tarihi olan 1832 yılına gelinceye kadar, hatta ondan sonra daha uzun bir süre, demokrasiden pek söz edilemez. Her ne kadar bundan önce bir parlamento var idiyse de ve hatta güven oyu mekanizması ile parlamenter sistem işlemeye başlamış idiyse de, halkın çoğunluğunu teşkil eden geniş kitleler oy hakkına sahip bulunmuyorlardı. Bu bakımdan parlamentonun kuruluşu demokratik bir temele dayanmıyordu. Bununla beraber demokratik olmayan bu rejimde vatandaşlar kişi güvenliği, konut dokunulmazlığı, dernek kurma, toplanma, düşünce, söz ve yazı hürriyeti gibi kamu hürriyetlerinden geniş ölçüde yararlanmaktaydılar. Profesör Bourdon'un yerinde bir sözüyle İngiltere demokratik olmadan önce liberal, hürriyetçi olmuştur. Şu halde demokrasinin kamu hürriyetlerinin gerçekleşmesi bakımından mutlaka zorunlu bir şart olduğu iddia edilemez. Nitekim Montesquieu de kendi çağına kadar geçmiş tecrübelerin ışığında demokrasinin de aristokrasinin de